Ayrım 20, sayfa 178. Şarabından bir yudum aldı. Anlamlı bir şekilde beni süzdü. Çok merak ettim. Acaba o an aklından ne geçiyordu? Lakin o da benim gibi samimi davranmadı. Doğru dedi. Bugün çok yoruldum. Biliyorum diye fısıldadım. Çizim değil mi? Mavi gözlerindeki elektriklenme daha artmıştı. Galiba kendisine inanmadığımı da o an anlamıştı. O sırada trio yemek müziğini bırakmış, romantik dans parçaları çalıyordu ve restoranın ortasındaki dans alanında dansa kalkmış birkaç çift vardı. Derya birden mırıldandı. Dans edelim mi? Nasıl istersen. Cilalı parke üzerinde birbirimize sarılıp müziğin ritmine uyduk. Derya'nın çok iyi dans ettiğini bilirdim. Trio eski bir film müziği çalıyordu. Derya parçanın sözlerini de bildiğinden ancak benim duyabileceğim bir sesle söylemeye başlamıştı. Ne olursa olsun bu kızı deli gibi seviyordum. Bedenini biraz daha kendime çekip vücuduma yapıştırdım. Zevkle bana sokulmuştu. Şimdi restorandakilerin gıpta ile seyrettikleri bir çift oluşturmuştuk. Herkesin bize baktığından emindim. Dudaklarımı sarı saçların arasına sokup fısıldadım. Seni seviyorum. Ben de seni diye mırıldandı şarkı sözlerini keserek. Trio şimdi daha hareketli bir parça çalmaya başlamıştı. Başka zaman olsa bu tür müzikle de dans etmekten hoşlanan Derya, oturalım mı artık diye sordu. Sen bilirsin dedim. Masamıza döndüğümüzde sanki sevgilim daha durgunlaşmıştı. Her zaman eğlenmeyi seven Derya bu gece belirgin bir sıkıntı vardı. Ve elinden geldiğince bunu gizlemeye çalışıyordu benden. Acaba gerginliğinin bugün öğleden sonra ortadan kaybolmasıyla bir ilgisi olabilir mi diye düşündüm. Yanılmıyordum galiba. Müzikli nefis bir ortam seçtiğimiz en beğendiği yemekler, içtiğimiz harika Fransız şarabına rağmen Derya bir türlü havaya girememiş, rahatlamamış ve tanışmamızın bu ilk seneyi devriyesinde havaya ayak uydurabilmek için kendini zorlayıp duruyordu. Şarabımdan bir yudum daha alırken içtenlikle fısıldadım. İstersen eve dönebiliriz dedim. Birden hayretle yüzüme baktı. Neden? Çünkü hiç neşelenemiyorsun. Seni sıkan bir şey var ve nedense bunu açıklamak istemiyorsun. Her halinden belli. Yüzüne düşen uzun sarı saçlarını hafifçe geriye itti. Daha ziyade bana uygun bir cevap vermek için düşündüğünü anlamıştım. Günahımı alıyorsun dedi. Çok mutluyum şu an. Ama biraz yorgunum. Hepsi o kadar. Neşelenmediğimi de nereden çıkarıyorsun? Dans etmek istememenden. Oysa böyle hareketli danslara bayılırsın. Yüzü asıldı biraz. Dedim ya, çizimler beni çok yordu. İskemleye yaslandım. Gözlerimi gözlerinin içine çevirerek uzun uzun ona baktım. Gerilmişti. Hafiften sinirlendiğini görüyordum. Niye bakıyorsun öyle yüzüme diye sordu. İtidalimi bozmadan ama kelimelerin üzerine basa basa buz gibi bir sesle mırıldandım. Çünkü bana yalan söylüyorsun. Durakladı önce. Sonra sert bir şekilde savunmaya geçti. Dikkatli konuş. Beni yalancılıkla nasıl itham edersin? Bak dedim. Asla seni kırmak veya incitmek gibi bir niyetim yok. Ama neden bana yalan söylediğini bilmek hakkım. Kaşları çatık homurdandı. Hangi konuda? Bütün gün öğleden sonrası büronda değildin. Çizim yaptığın da palavra. Niye bana böyle bir yalan söylemek gereğini duydun? Derya utanmış gibi başını önüne eğdi. Birkaç saniye hiç konuşmadan öylece kaldı. Sonra başını kaldırmadan kısık bir sesle fısıldadı. Dönüşte büroma mı uğradın? Hayır, bu gecemiz için çalıştığın yere çiçek göndermiştim. Ama senin haberin bile yok, çünkü büronda değildin. Evet, doğru diye kekeledi sevgilim. Neden Derya? Benden sakladığın nedir? Nerede olduğunu bana açıklamaktan neden çekindin? Senin de haklı sebeplerin olabilir ama biz seninle birbirimize asla yalan söylememeyi kararlaştırmamış mıydık? Nihayet gözlerimin içine baktı. Ondan bir açıklama bekliyordum. Eve dönebilir miyiz dedi sadece. Tanışmamızın ilk seneyi devriyesi tatsız bir geceye dönüşmüştü. Hesabı ödeyip restorandan çıktık. Dönerken ikimiz de ağzımızı açıp tek kelime etmemiştik. Hala bana bir açıklama yapmasını bekliyordum. Bu durumu mutlaka izah edecekti. Arabayı sürerken gayet gergindim. Hatta aklıma olmayacak ihtimaller de geliyordu. Onun da beni sevdiğini biliyordum. Ama ben artık ruh hastası bir adamdım. Her ne kadar hastalığım hakkında henüz bir teşhis konulmamış olsa da normal ve sağlıklı bir insan olmadığım ortadaydı. Yoksa durumum sevgilimin içine bir gelecek korkusunun sinmesine mi yol açmıştı? Öyle ya, hiç kimse korkunç kabuslar gören biriyle hayatını birleştirmek istemezdi. En azından saatime kavuşuncaya kadar beklemeyi yeğlerdi. Yine de sabredip eve dönünceye kadar tek kelime etmedim. Önce onun açıklamasını dinleyecektim. BMW'yi apartmanın kapalı garajına bırakıp asansörle dairemin olduğu çatı kata çıkarken yüzüme bakmaktan bile kaçınıyordu. Dedim ya, onu iyi tanırdım. Bu aşırı durgun ve sessiz kalışının ardından bir fırtına kopabilirdi. Birlikte yaşamaya başladığımız tarihten beri onunla sadece bir defa esaslı bir münakaşa etmiştik. O da yanılmıyorsam birlikteliğimizin ilk ayı içinde patlak vermişti. Uysal, sakin, sıcak ve anlayışlı görüntüsünün altında, kafası atınca veya bir haksızlığa uğradığına inanınca son derece asi, şirret ve kırıcı olabiliyordu. Hatta öyle ki evde yaptığımız o tartışmada ağzından küfürler saçarak üstüme yürümüş, hızını alamayarak bana saldırmıştı. Benim gibi uysal, halim selim bir erkek için karşılaştığım manzara dondurucuydu. Onun erkeksi öfkesi karşısında dehşete kapılmıştım. Hayatıma giren hiçbir kadınla böyle bir tartışma yapmamıştım. Belki o an bu ilişkiyi noktalamam gerekirdi ama mümkünü yoktu. Çünkü o iğrenç küfürlerinin ardından dişi bir panter misali üzerime atlamış ve benle boğuşmaya başlamıştı. Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim etmek zorundaydım. Müthiş yadırgadığım o saldırganlığının içinde tarif edilemez bir cinsellik de vardı. İtiraf etmeliyim ki bu tür gösteriler alışık olmadığımdan bana değişik ve tahminler hilafına farklı bir zevk vermişti. Yerde halıların üzerinde boğuşurken kavgamız az sonra ateşli bir sevişmeye dönüşmüştü. Hem de ne sevişme, hayatımda böyle bir zevki hiç tatmamıştım. Eve girince doğru yatak odasına gitti. Tabii ben de peşinden geldim. Hala bir açıklama yapmasını bekliyordum. Hiç oralı olmadan soyunmaya başladı. Önce cinselliğiyle meseleyi örtbas etmeye çalışacağını sandım. Ama öyle olmadı. Sırtına eşofmanlarını geçirip banyoya makyajını temizlemeye gitti. Konuşmaya niyetli görünmüyordu pek. Ama nasıl olsa konuşacaktı. İş bu noktaya geldikten sonra susması söz konusu olamazdı. Peşinden ben de banyoya daldım. Anlatacağım bir şey yok mu dedim. Sertçe omurdandı. Yok. O aynanın karşısında bir takım kremlerle yüzündeki makyajı temizlemeye çalışırken ben de bir omzumu kapının pervazına dayamış, kollarımı göğsümde çaprazlamış, sinirli ama biraz da alaycı ve damarına basar şekilde konuşuyordum. Yani bana yalan söylediğini kabul ediyorsun değil mi? Hafifçe sırıttım. Zaten bunun başka izahı da var mı? Düpedüz yalancısın. Neden böyle davrandığımı bilmiyordum. Sebebi ne olursa olsun bana yalan söylediği açıkça meydandaydı artık. Birbirimize yalan söylememek hususunda anlaşmıştık ve belki de beni hiç ilgilendirmeyen özel bir durum da olabilirdi. Bu kadar üstüne varmam, sıkıştırmam, hatta tahkir edici şekilde konuşmam yanlış olabilirdi. Belki biraz daha sabırlı olsam sonunda kendisi açıklayacaktı sebebi. Ama üst üste o kadar sıkıcı ve ruhumu bunaltıcı olaylar yaşıyordum ki sanki bütün onların müsebbibi Derya'ydı ve acımasızca kızı saldırıyordum. Aynadaki görüntüsüne baktım. Öfkeden dudaklarını ısırıyordu. Biraz sonra patlayacağını, sert ve kırıcı bir şeyler söyleyeceğini anlamıştım. Tabii en doğru hareket üstüne varmamaktı. Lakin yapamadım. Sana artık inanmıyorum diye fısıldadım. Sabrının son kertelerindeydi. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Umursamazca omuz silktim. Açık söyle, yoksa hayatına başka bir erkek mi girdi dedim. Galiba bardağı taşıran son cümlem bu olmuştu. Makyajını temizlemek için kullandığı krem kutusunu hızla dönerek bana doğru savurdu. Küçük yayvan plastik kutu mermi hızıyla başıma doğru geldi. Son anda saldırıyı fark edip başımı hafifçe yana kaydırmasam muhtemelen tam alnımın ortasına yapışacaktı. Iskaladığını görünce hiddetini bastıramayarak bir koşu üzerime yürüdü. Üç aşağı, beş yukarı bundan sonra olacakları tahmin edebiliyordum kuşkusuz. Onu kollarından tutup yakalamaya çalıştım ama beceremedim. Öfkeden çılgın gibi üstüme sıçradı. Tabii kuvveti benimle mücadeleye yetmiyordu. Lakin kızdığı zaman ne kadar acımasızca boğuştuğunu biliyordum. Nitekim ellerini kavrayınca dişi bir panter gibi hamle yapıp dişlerini omzuma geçirdi. Gaddarca ısırdı. Gözleri dönmüş, uğradığı hakaretin acısını çıkarmaya çalışıyordu. Cidden canım yanmıştı. Hayatımda hiçbir kadına el kaldırmadığımdan ona vuramıyor, sadece kendimi savunmaya çalışıyordum. Omzumu dişlerinden zor kurtardım. Ama o ısırıkla yetinmemiş, bu kez parmaklarını saçlarıma uzatmıştı. Banyonun kapısı önünde bayağı boğuşuyorduk. Seni namussuz piç kurusu, şu ettiğin iğrenç lafa bak, utanmaz rezil, seni böyle konuştuğuna pişman edeceğim. Elimden kurtulamazsın. Bunlar daha edepli laflarıydı. Hızını alamazsa ağzından daha çirkin kelimelerin çıkacağını da biliyordum. Ben de sinirliydim. Ne var ki onun bu şirretliğinden gizli bir zevk de alıyordum. Benimle başa çıkamaması onu büsbütün azdırıyordu. İki kolunu arkaya alıp ince bileklerini sağ avucumun içine hapsettim. Çılgına döndü. Şimdi iyice hareketsiz kalmıştı. Sırıtarak serbest kolumla bacaklarından kavrayıp ayaklarını yerden kestim. Devamlı çırpınıp duruyordu. Bıraksam küt diye fayansların üzerine düşüverecekti. Artık beni ısırma şansı da kalmamıştı. Kucağımdaki yükü yatak odasına doğru götürdüm. Niyetimin ne olduğunu anlayınca büsbütün debelenmeye başladı. Hayır, asla, asla onu yapamayacaksın diye bağırmaya başladı. Heyhat, birbirimizi yiyor, bağırıp çağırıyor, boğuşuyorduk. O an gerçekten sinirliydik de, ama ikimiz de davranışlarında kuşkusuz abartı vardı. Bu sadece incinen gururlarımızın dışa vurumuydu. Gerçekte ise değişen bir şey yoktu. Yatağa yatırıp üstüne abandım. Hala altımda çırpınıyordu, fakat hiç şansı yoktu. Elimden kurtulması imkansızdı. Tanışmamızın yıl dönümünü bundan iyi nasıl kutlayabilirdik ki? Boşuna çırpınma diye homurdandım. İstediğimi elde edeceğim. Zorla mı dedi? Evet, gerekirse zorla. Hadi bakalım, becer de göreyim. İkimiz de nefes nefeseydik. Olanca ağırlığımı narin vücuduna bastırmıştım. Altımda kımıldayamıyordu. Şimdi her iki kolunu yatağa yapıştırmış, bileklerinden sıkıca kavramıştım. İri memeleri göğsümün altında eziliyordu. Ağzımı aralık dudaklarına doğru uzattım. Öpmemi engellemek için başını sağa sola çevirmeye başladı. Hiç oralı olmadım. Boynuna yumuldum. Oradan öpmeme hiç dayanamazdı. Az sonra teslim olacak, mukavemeti kırılacaktı. Ama tam o sırada beklemediğim bir şey söyledi. Tamam, dur artık, konuşacağım. Evet, kabul ediyorum, sana yalan söyledim. Kes artık şu maskaralığı. Olmaz. Ne demek olmaz? Yalan söylediğin için önce cezanı çekeceksin, sonra belki itiraflarını dinleyebilirim. Asıl yalan söyleyen, beni kandırmaya çalışan sensin. Bir an irkildim. Ne kadar zeki bir kadın olduğunu bilirdim. Demek foyası ortaya çıkınca o kısa süre içinde bir hikaye uydurmaya, galiba en iyi çare olarak da beni ithama karar vermişti. Dudaklarımı boynundan kaldırmadan homurdandım. Ben mi yalancıyım? Tabii ya. Sana ne yalan söylemişim? Gerçekten öğrenmek istiyor musun? Ses tonu o kadar güven vericiydi ki gayri ihtiyari başımı gömdüğüm boynumdan kaldırıp öyle fışkıran mavi gözlerine baktım. Yumurtla bakalım dedim. Öğreneceğine pişman olabilirsin ama. Hadi uzatma da söyle bakalım, ne uyduracaksın şimdi? Ama o nefis gözlerinde sadece öfke yoktu. İlk defa korku ve endişe sezinler gibi oldum. Birden merakım kabardı. Konuşmayı kesip onu dinlemeyi tercih ettim. Aynı anda nedendir bilinmez yüreğimin derinliklerinde anlamsız ve mahiyetini kendime de açıklayamadığım garip bir ürperti başlamıştı. Doğru dedi. Bugün büroma gitmedim. Haklısın. Ya nereye gittin? Tapu dairesine. Afallamıştım. Şaşkınlıkla onu süzdüm. Hangi tapu dairesine? Tahmin edemiyor musun? İçimdeki ürperti şiddetlenerek yoğunlaşıyordu. Güçlükle fısıldadım. Hayır, kabuslarına giren o evin mülkiyetini araştırdım. Bilinçsizce sevgilimin sıkı sıkıya kavradığım bileklerini bırakmıştım. Hiç yerinden kımıldamadı ama göz bebeklerinde ciddi bir üzüntü vardı. Ne öğrendin diye sordum kekeleyerek. Bana yalan söylediğini anlayamadım. Ne demek bu? O ev 33 sene evvel senin adına tapuya tescil edilmiş. Boğazım kurudu. Ayrım sonu, sayfa 185.